Tanrı'nın 144 bin kişiyi büyük sıkıntı dönemi boyunca koruyabileceğini gördük. Öyleyse sorun, Tanrı'nın inanlılar topluluğunu büyük sıkıntı döneminde koruyup koruyamayacağı değildir. Eğer onun isteğine ve planına uygunsa elbette korur. Ancak Tanrı'nın sözüne göre bu onun isteği değildir. Rab İsa şöyle diyor: yeryüzüne yaklaşan o saatten sizi koruyacağım. Yani o korkunç deneme zamanından. Ben bunu şöyle ifade ediyorum: İnanlılar topluluğu büyük sıkıntı döneminden geçmeyecek ama hepimiz küçük sıkıntılardan geçiyoruz. Hepimiz güçlüklerle karşılaşıyoruz. Sorunsuz bir Mesih inanlısı tanımıyorum. Hatta Tanrı'nın kutsalı ne kadar harikaysa o kadar da acı çeker. Tanrı çocuklarını geliştirmek için bu yöntemi kullanmaktadır. Hiçbir zaman Tanrı'nın harikulade kutsalları haline gelemeyiz. Bizler yalnızca onun küçük gelişimini tamamlamamış çocuklarıyız. Onun huzuruna çıktığımızda büyük sıkıntıya dayandığımız için değil, Mesih'in bizim için yaptığından ötürü kabul göreceğiz. Diğer bir nokta ise imanlar topluluğunun çoğunun büyük sıkıntı dönemini kaçırmış durumda olmasıdır. 2000 yıl süredir ki inanlar ölüm kapısından geçerek Mesih'in huzuruna gitmektedir. Umarım Tanrı'nın onları geri gönderip büyük sıkıntı döneminden geçmek durumunda bırakacağına inanmıyorsunuz. Büyük sıkıntı geldiğinde inanların çok az bir bölümü hayatta olacak. İnanların çoğu sıkıntı dönemini görmemiş durumda olacaktır. Sanırım inanların büyük sıkıntıdan geçeceğine inananların çoğu kendilerinin ya da büyük kalabalıkların bunu hak ettiğine inanan kişiler olmasıdır. Elbette hepimiz o acıları ve cehennemi hak ediyoruz, ancak ben cehenneme gitmeyeceğimi biliyorum çünkü güvendiğim Mesih bunu benim adıma üstlenmiştir. Büyük sıkıntıdan geçmeyeceğim. Niçin? Çünkü Mesih benim için öldü ve lütfuyla beni kurtardı. Beni sıkıntıdan kurtarmak kadar yüce bir lütfa sahip olduğunu söyleyen O'dur. Tanrı'nın hayatta bizim bazı sıkıntılardan geçmemize izin verdiği doğrudur. Birçok acıdan, hastalıktan geçiyoruz. Tanrı bizi bu şekilde arıtır ve geliştirir. Elbette bu bölümde ve bu kitapta Tanrı'nın simgeleri kullandığı yerler var. Neden simgelere başvuruyor biliyor musunuz? Gerçekler unutulup gitsin diye değil, simgelerin temsil ettiğinden çok daha kötü olduğu için. Yunanca'nın bize tanımlamaya çalıştığı birçok nokta aydınlatılmayı gerektirir. Tam olarak anlayamayacağımız için Tanrı bile onların bazılarını bu şekilde simgelerle bize sunar. Evet, yine de her zaman anlamıyoruz. Korkarım çoğu kişi büyük sıkıntının ne kadar korkunç olduğunun farkında değil ve 144 bin kişinin kurtulacak olması bile bir mucizedir. Bir tekini bile yitirmeyecektir Tanrı. Neden? Onların güçlü, yiğit kişiler olduklarından mı? Hayır. Kuzunun kanıyla galip geleceklerindendir bu. Biz de ancak İsa Mesih'te bulduğumuz lütuf sayesinde kuzunun kanıyla bu zor dünyada galip gelebiliriz. Vahiy 15. bölümde gökte başka bir belirtiyi, 7 melek ve 7 belayı görürüz. 15 ve 16. bölümler birbiriyle bağlantılıdır çünkü onlarda 7 öfke taşını da görürüz. Sanıyorum en kötü dönemlerin geçtiğini düşünmektesiniz ama henüz bu kötü dönemler gelmemiştir bile. Şimdiye kadar 7 mühürü, 7 borazanı ve 7 kişiliği gözden geçirdik. Yaklaşmakta olan 7 öfke tası hepsinden de kötüdür. 15. bölüm Vahiy kitabının en kısa bölümü olmakla birlikte yeryüzüne gelen yargıların son bölümüne de girişi oluşturur. Bunlar şimdiye dek olan yargının en ağırlarıdır. Büyük sıkıntı döneminin amacı zaten yargıdır. İnanlar topluluğunu arıtmak değil. Şeytana son kez fırsat verilmektedir. Tanrı sonsuz ve harika lütfundan ötürü sıkıntı döneminden önce de inanlar topluluğunu alıp götürecektir. Onun lütfunu kabul etmeye hazırsanız büyük sıkıntıdan kaçabilirsiniz. Yani Mesih'e iman ettiyseniz büyük sıkıntı dönemi gelmeden önce buradan alınıp Rabbin yanına götürüleceksiniz. Öfke tasları Mesih imanlarının beklediği kutsal umut değildir. Titus 2. bölüm 13. ayette şöyle yazar: bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Onun sevgisinde büyümek istersek sıkıntı döneminin yargılarını korkunç bulmalıyız. Kafanızı deve kuşu gibi kuma gömmeniz ve vahiyi okumayı reddetmeniz yeterli olmaz. Sevgili dostum, eğer Mesih İsa'ya güveniyorsan o dönemden, yani sıkıntı döneminden geçmeyeceksin. Ancak bu zor günlerde Mesih'in ateşli bir tanığı olabilmeniz için kurtulmayanların nelerden geçmesi gerektiğini de bilmeniz gerekir. Birisi zamanında bir tanrı adamı olan Moody'nin dünyada en çok insan görmüş olan ve cehennem nüfusunun da 2 milyon kadar azaltmış birisi olduğunu söyler. Günümüzde nüfus artışını azaltmak için pek çok yerde toplantılar yapılıyor. Cehennemin nüfusunda da yıllardır önemli bir artış söz konusu ve ben bunu azaltmak için elimden geleni yapıyorum. Bu melekler öfke taslarını boşaltmaya başlamadan önce bazılarının kafasında şu soru olabilir. İnanlılar Mesih karşıtına karşı gelmeyecek mi? Kişi doyurucu bir şekilde yanıtlanmadıysa şimdi buna yanıt veriyorum. Karşı çıkabilen imanlar olacaktır. İlk olarak büyük sıkıntının son yargısının hazırlıklarına bakalım. Sıkıntının kutsalları cennette Tanrı'ya tapınır. İlk 4 ayette sıkıntı döneminin kutsallarının cennette kutsal ve adil olan Tanrı'ya tapındıklarını görürüz. Bu diğer bir ara dönem gibidir. Vahiy 15. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Gökte büyük ve şaşılası başka bir belirti gördüm. Son 7 belayı taşıyan 7 melekti. Çünkü Tanrı'nın öfkesi bu belalarla son buluyordu. Burada büyük sıkıntı döneminin sonuna geliyoruz. Sizi bilmiyorum ama ben onun sonu geldiğine seviniyorum. Ardından da Mesih'in yeryüzüne gelişini göreceğiz. Gördüm der, Yuhanna'nın olup biteni izlediğinden emin olabiliriz. İnsanoğlunun yeryüzündeki gününün son perdesinin provasına katılmaktadır. Başka bir belirti diyor, bu bölümü Vahiy 12. bölüm 1. ayete bağlar. Orada ilk belirti olan İsrail vardır. Öfkenin bu 7 meleği Mesih gelene kadar yani 19. bölüme kadar olacak olan yargılarla bağlantılıdır. 12. bölümden Mesih'in dönüşüne dek birbiriyle ilişkili olaylar dizisi yer alır. Burada kastedilen tarihsel sıra değil aynı olayların daha ayrıntılı olarak verildiği mantıksal sıradır. Bu yöntem yaratılış 1. ve 2. bölümlerde de gördüğümüz gibi kutsal ruhun imzasını taşır. Yaratılışın 1. bölümünde yaratılış öyküsünde Tanrı'nın işlerini anlatan 7 gün verilmektedir. 2. bölümde ise kutsal ruhun insanın yaratılışını yeniden ele alıp ayrıntıları verilir. Bu özetleme kuralı olarak bilinmektedir ve tüm kutsal kitapta kullanılır. Örneğin çıkış bölümünde Musa peygamberin yasasında da bunu görürüz. Ardından tesniyede ayrıntılı olarak çöldeki 40 yıllık deneyimle birlikte yasanın yorumlanışını görürüz bu şekilde. Daha sonra yeni antlaşmaya geldiğimizde yaklaşık 2000 yıl önce dünyaya gelmiş olan Mesih'in görkemli kişiliğini çok yönlü olarak anlatabilmek için bir ya da iki değil ilk 4 bölümün ayrılmış olduğunu görmekteyiz. Yeryüzüne atılmış olan şeytan İsrail'den geriye kalanlara öfkesini dökmektedir. Dünyayı yönetmek için iki canavarla son bir hamle yapar. Ardından Tanrı son kez öfkesini dökerek günah dolu dünya trajedisini sonlandıracaktır. 110. mezmur 1. ayette şöyle okuruz. Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Tanrı'nın kızgınlığı bunlarla sona ermektedir diyor Vahiy. 15. bölüm 2. ayette. Yine Yunanca'daki peygamberlik geniş zaman kipidir. Gelecekteki olayı olmuş gibi anlatmaktadır. Tanrı'nın öfkesi büyük sıkıntının son yargısını belirler. Tanrı öfkelenmekte yavaştır ama burada onun da acısı sona ermektedir. Öfke gününün sonundaki bu yargı şeytan ya da canavardan değil Tanrı'dan gelmektedir. Tanrı doğrudan tahtından olaya müdahale eder ve yargılayacaktır. Evet Tanrı yargılayacaktır. Vahiy 15. bölüm 2. ayette ateşle karışık camdan deniz gibi bir şey gördüm. Canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle cam denizin üzerinde durmuşlardı diyor. Cam gibi ateşle karışık bir deniz. Büyük sıkıntı döneminde canavarın uygulayacağı korkunç zulmü temsil etmektedir. Bu daha önce gördüğümüz gibi canavarın işaretini taşımayan kimsenin alışveriş yapamayacağı dönemdir. O günlerde yiyecek bulmak çok çok zor olacaktır. Rab İsa'nın Zeytinlik Dağı'nda bu dönemle ilgili konuşurken kendi adıyla bir bardak su verenin bile öldürüleceğini söylemesinin nedeni budur. O dönemde 144 bin kişiden birine bir bardak su veren kişi bile tehlike altındadır çünkü canavar suçluya yardım ettiği gerekçesiyle onu da öldürecektir. O günler çok zor olacaktır. Tekrar şu soruyu soralım. Büyük sıkıntı döneminde kurtulan olacak mı? Hayır. Mühürlenmemiş kimselerden kurtulan olmayacaktır. O dönemde birçok kişi şehit olacaksa da ölüme dek ona sadık kalacaktır. Benim inancıma göre 144 bin kişiden birçoğu canını İsa için verecektir. Görmüş olduğumuz gibi 144 bin kişinin tamamı Siyon Dağı'nda kuzu ile birlikte olacaktır. Zaferi kazanmış olanlardan bahsedilir. Yeryüzünün zulmünden geçebilen sıkıntı dönemi kutsalları yine ezgilerini yitirmemişlerdir. Ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle ezgilerini söyleyebilmekte ve söylemektedirler. Ancak bugün bize baktığımızda büyük sıkıntı döneminde olmadığımız halde bugün bile yüreğimizde kızgınlıkların önüne geçemiyoruz. İbraniler 12. bölüm 15. ayette çok kolay gelişebilen bu duruma karşı uyarılırız. Bu sizi ilgilendirmeyebilir ama beni ilgilendiriyor. Çünkü bizler bazen müjdenin yayılmasını unutarak orada burada hatalar bulup kızıp insan kalbini kırabiliyoruz. Bu doğru değil. Bu tür kızgınlıklar ne olacak? Siz bu konuda zorlanıyor musunuz? Tanıdığım bazı Mesih imanları bu tipteki kızgınlıkları yüreklerinden atamamış ve yaşamları zorlaşmıştır. Bizler böyle acılık, kızgınlık köklerinin kalmaması için dua etmeliyiz. Yaşadığımız bu ortamda her zaman acılıklar olacaktır. Peki o zaman ne yapacağız? Dua etmeliyiz. Aslında her şeyden çok dua etmemiz gereken konular bunlardır. Eğer bu kutsallar büyük sıkıntıya karşı ezgi söyleyebiliyorsa, bizim de her durumda yüreklerimizde ezgi olmalıdır. 30. mezmur 5. ayette çünkü öfkesi bir an sürer. Lütfu ise bir ömür. Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar der. Tanrı size bir ders öğretmeyecek olan bir düşmanın bile önünüze çıkmasına izin vermez. Amaçlı olarak kişiliğinizin gelişmesi için izin verecektir bu tür olaylara. Kurtuluş sevincini yitirmemek ve şeytanın tuzağına düşmemek için her zaman dua etmeliyiz değerli kardeşim. Vahiy 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Tanrı kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü diyor. Musa'nın ezgisini öğrenmek isterseniz Mısır'dan çıkış 15. bölümde 1 ila 21. ayetler arasında bakabilirsiniz. Her iki ezgide Tanrı'nın kurtarışından ve sadık kalışından söz eder. Kuzunun ezgisi ise kurtarıcı Mesih'e sunulan övgüdür. Bunu da Vahiy 5. bölüm 9 ila 12. ayetlerde şöyle görürüz. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Sonra tahtın yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Boğazlanan kuzu tüm bunlara layıktır. Vahiy kitabının Mesih merkezli olduğunu tekrar belirtmek isterim. Dört atlının sizi götürmesine ya da yedi borazanın çalınması ve yedi varlıktan ötürü dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. İlginizi bu yedi öfke tasına da odaklamayın. Gözleriniz Mesih'in üzerinde olsun. Denetimi elinde tutan O'dur. Bu kitapta İsa Mesih'in yüceliğinin, gücünün ve kutsallığının açıklanışını görmekteyiz. Ulusların kralı sözü hem ulusların kralına hem de kutsalların kralına işaret eder. Her yerde Mesih'in evrensel tapınmanın merkezi olacağı bu ayette belirtilmektedir. Adından kim korkmaz diyor. Onu kim yüceltmez ya Rab? Bugün inanlar arasında bile Tanrı korkusunun azaldığını maalesef görüyoruz. Tanrı'dan korkmalıyız çünkü o kutsaldır. Tüm uluslar gelip önünde tapınacak. Ulusların Rab İsa Mesih'in önüne gelecekleri, tapınacakları gün gelecektir. Toplumların yanlış yöne gittiğini gördüğümüz bu dönemde bu bilgi bizi cesaretlendirmelidir. Tanrı'nın tüm isyankar insanları susturup kendine tapınanları ortaya çıkartacağı gün gelmektedir. 2. mezmur 8. ayette Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim der. Ulusların tümü onun olacaktır. Yeşaya peygamber 11. bölüm 9. ayette, kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa dünyada Rabbin bilgisiyle dolacak, sürgünler geri dönecek diye yazar. Yeremya 23. bölüm 5. ayette ise, işte Davut için doğru bir dal, çıkaracağım günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Dünyanın her yerinde hemen hemen Tanrı'nın çocukları olarak hepimizin dua etmesi ve yeryüzünde yargı ve adaleti sağlayacak olanın gelecek olması nedeniyle sevinmesi gerekir. Mesih İsa bir gün başa geçecek ve dünyayı yargılayıp adaleti sağlayacaktır. Ve bunun için ben Tanrı'ya şükrediyorum. Filipeliler 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin diye yazar İncil. Cehennemde olanlar Rab İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmeyecekler ama onun her şeyin sahibi ve evrenin yöneticisi olduğunu kabul etmek zorunda kalacaklardır. 7. mezmur 9. ayette, ey adil Tanrım, kötülerin kötülüğü son bulsun, doğrular güvene kavuşsun, sen ki akılları, gönülleri sınarsın der. Evet, Tanrı'nın düşüncesi değil, bizim düşüncemizin değişmesi lazım. 11. mezmur 7. ayette, çünkü Rab doğrudur, doğruları sever, dürüst insanlar onun yüzünü görecek der. Ne kadar büyük bir vaattir bu. 107. mezmur 1. ayette, Rab'be şükredin, çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Rab rezalet saçlı soylular üzerine, yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırdı onları. Doğru insanlar görüp sevinecek, kötülerse ağzını kapayacak diyor. Tanrı her şeyi eline aldığında bu gerçekleşecektir. Vahiy 15. bölüm 5 ve 6. ayetlerde, bundan sonra gökteki tapınağın, yani tanıklık çadırının açıldığını gördüm. 7 belayı taşıyan 7 melek, temiz parlak keten giysiler giymiş, göğüslerine altın kuşaklar sarılmış olarak tapınaktan çıktı diyor. Tapınak sözcüğü vahide 15 kez kullanılmaktadır. Onun önemi göz ardı edilemez. Vahiy kitabının ilk bölümünde 3. bölüm dahil ana konu inanlar topluluğudur. Tapınaktan burada söz edilmez. 4. bölümle birlikte sahneyi gökyüzü alır. Gökteki tapınağı görürüz ve yerde de göktekinin benzeri bir tapınak olduğu belirtilir. İnanlar topluluğunun gittiği Yeni Yeruşalim'de ise tapınak yoktur. Niçin? Çünkü inanlar topluluğu tapınakla özdeşleştirilemez. Bu da Tanrı'nın 4. bölümden başlayarak tapınağı olan bir ulusla ilgilendiğini göstermektedir. Tanrı'nın göktekinin benzeri bir tapınak verdiği ulus ise İsrail'di. Buradan gönderme yapılan tapınak ve antlaşma sandığının saklandığı kutsal yerdir. Sandıkta taş levhalar vardı. Hem tapınak hem de taş levhalar cennetteki orijinalinin kopyalarıydı. Mısır'dan çıkış 25. bölüm 40. ayette her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et diye okuruz. İbraniler 9. bölüm 23. ayette ise şöyle okuyoruz. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki aslılarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti der. Orijinal olanlarına ise vahiy 11. bölüm 19. ayette göndermede bulunarak şöyle denir. Ardından Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı. Tapınakta onun antlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı, şiddetli bir dolu fırtınası koptu. Tanrı'nın buradaki eylemi İsrail'le yaptığı antlaşmasının bozulmasına dayanmaktadır. Tanrı yapacağı her şeyde adildir. Önce yargılayacak, sonra da İsrail'le antlaşmasının gereğini yapacaktır. Meleklerin tapınaktan ayrılışı onların merhamet tahtından da ayrıldıklarını gösterir ve artık Tanrı merhametle değil adaletle davranacaktır. Buradaki meleklerin altın kuşaklar kuşanması Mesih'in hizmetkarları arasında olup artık kutsal işler yapmak yerine dünyayı yargılayan meleklerin olduğuna işaret etmektedir. Vahiy 15. bölüm 7 ve 8. ayetlerde 4 yaratıktan biri 7 meleğe sonsuzluklar boyunca yaşayan Tanrı'nın öfkesiyle dolu 7 altın tas verdi. Tapınak Tanrı'nın yüceliğinden ve gücünden ötürü dumanla doldu. 7 meleğin 7 belası sona erinceye dek kimse tapınağa giremedi, diyor. Burada 7 meleğin ve 7 altın tasın olduğuna dikkat edin. Bir kez daha 7 rakamına dikkatinizi çekmek isterim. 7 bütünlük ifade eden bir rakamdır ve bazen de bütünlük mükemmelliktir. Örneğin Tanrı dünyayı ve gökyüzünü 6 günde yarattı ve 7. günde durdu. Yalnızca tamamlamakla kalmamıştı. Mükemmel olmuştu. Burada ise bir dizi 7 rakamı bütünlüğe işaret eder. İlk olarak 7 mühürde ana hatları görürüz. İlerledikçe Tanrı'nın ikinci 3,5 yıla odaklandığına da tanık oluruz. Tanrı'nın öfkesiyle dolu 7 altın tas, tasların Tanrı'nın sevgisiyle değil, öfkesiyle dolu olduğuna dikkati çeker. Tapınak Tanrı'nın yüceliğinin ve kudretinin dumanıyla doldu, diyor. Bu bölümün tapınakla ilgili olması herkese imanlar topluluğu ile ilgilenilmediğini göstermektedir. Tapınağın imanlar topluluğu ile ilgisi yoktur. Hepsi de Mesih'in bugün bizim de harika ruhsal dersler çıkaracağımız değişik yönlerini ortaya koyacaktır. 7 altın tas büyük sıkıntı döneminin son kısmını temsil eder. Taslar tapınaktaki hizmette kullanılırdı. Örneğin yılda bir gün başkâhin tarafından bir tas kan en kutsal yere dökülürdü. Bu kan günahtan kurtuluşu ifade ederdi. Ana tapınaktan ayrılmış olan kutsal giysileri içerisindeki bu 7 melek artık merhamet işleriyle ilgilenmez. Mesih'i reddeden dünyaya öfke taslarını boşaltmak gibi garip bir hizmete başlamaktadırlar. Mesih'in kanını reddeden bu dünya günahının yargısını da taşımak zorundadır. Bu yargı insanın ya da şeytanın düşmanlığının sonucu değildir. Rab İsa Mesih'in doğrudan bir eylemidir. Daha önce yumuşak huylu İsa'yı gördük. Şimdi ise kuzunun öfkesini görüyoruz. Küçük bir kuzunun kızacağı herhalde aklınızdan geçmemiştir. Bir aslan kükreyebilir ama küçük bir kuzu kükremez. Ancak kuzunun öfkesi bir gün bu dünyayı sarsacaktır. Eski antlaşma peygamberleri günah kabı benzetmesini, öfkeyle dolu oluşunu ve Tanrı'nın onun dolmasını sabırla bekleyişini kullandı. Ve onlar dediler ki bu tas dolduğu zaman Tanrı yargılamaya başlayacaktır. 7 altın tası taşıyan 7 melek bu yargının insanın hatalarından ya da şeytanın düşmanlığından değil Tanrı'dan kaynaklandığını açıkça gözler önüne sermektedir. Bu yargılar Tanrı'nın doğrudan eylemi olarak ve insanın günahının bir sonucu olarak yeryüzüne gelecektir.